Ayrım 9.
Koğuş kapısı hep yeni tutuklulara açılıyor. Hiç tahliye yok. Kızlar benim amuda kalkmamı hiç hayra yormuyorlar bu yüzden. Suna'nın tahliye olacaksın kandırmacasını yutmadığımı göstermem gerekiyormuş havasına kapılıyorum. Ranzamda başımın üstünde amuda kalkıyorum. Tahliye duamı okuyorum bir yandan. Efsunu Gandhi, şunu bilmem zemazem. Babılı şeydi, babılı neydi, şunu bunu bilmem zemazem. Tepe üstü koğuşu seyretmek oyalıyor beni. Beyne hücum eden kan dinlendirici. Tam yanımda mektup veren arkadaş duruyor. Onu görür görmez mektubu geliyor aklıma. Ses etmeden bekliyor. Ranzamın yanına astığım çantamdan mektubunu geri veriyorum. Kocasının mahkemesi sabah. Mektubu iletmek olanağı kalmadı. Mahkeme saatimin değişmesinin önemli bir yönü daha var. Bugün görüş günü. Sabah mahkemem var diye kimse gelmez görüşüme. Buna bozuluyorum biraz. 26. Kelepçe. Öğleden sonra mahkemeye götürüldüm. Karşı koğuştan bir öğretmen kızla beni birbirimize kelepçelediler. Öğretmen kızın davası 142. Nişanlısına yazdığı mektupta komünizmi övmüş. Mektuplara özel bir düşkünlüğü var 12 Mart'ın. Bizi mahkemeye götürecek olan askeri aracın arkasını açmışlar. Araca atlamamız gerekiyor. Aracın arkası oldukça yüksek. Birbirimize kelepçeli oluşumuz bu atlamayı zorlaştırıyor. Binmemizi kolaylaştırmak için tabure falan koymuyorlar. Bizi mahkemeye götürecek olan assubay sırıtarak bakıyor durumumuza. Bu assubaya taktığımız at Sipsi. Sipsivri bir suratı var çünkü. Oldukça olmadık zamanda kızları tersler. Sövüp saymayı, mümkün olduğu kadar çok insan tokatlamayı, mesleğinin gereği sayanlardan. Bileğimden kelepçeyle bağlı olduğum öğretmen arkadaş iri ve şişman. Araca birlikte atlamamız zor olacak. Serbest olan sol elimle tutunup önce kendimi çekiyorum yukarı. Arabanın arkasına çıktıktan sonra arkadaşım binmesine yardım ediyorum. Mahkemeye vardığımızda birlikte atlıyoruz aşağı. İnmek daha kolay oluyor. Sıkı yönetim mahkemesinin girişinde Doğan Tanyerli Uğur Alacakaptan bekliyor. Beni kelepçeli görmek tedirgin ediyor onları. Hep böyledir bu. Kelepçelenmek bana hiç dokunmadı. İçinde olduğum durumla uyumlu bir şey bu. Bunun gizlenmesinden yana da değilim. Ama insan bir yakını kelepçelendiği zaman elinde olmadan bozuluyor. Tutuklu odasında Mümtaz'la bir iki cümle konuşuyoruz. Dava hakkında söylenecek bir şey yok. Her şey o kadar açık ki. Mahkeme çabuk bitiyor. Bir yıl mahkumiyet. 4 ayda Nevşehir'de sürgün. Mahkeme bittikten sonra Mümtaz'la şakalaşıyorum. Yahu haksızlığa bak, sana Kuşadası'nı sürgün verdiler. Kapadokya fena mı diyor Uğur. Doğan her zamanki gibi duygulu. Gözlerinin yaşarmasını engelleyemiyor. Mahkemenin çabuk bittiği iyi oldu. Belki görüş bitmeden varırım koğuşa. Geleceksin değil mi diyorum Mümtaz'a. Gereksiz bir soru. Yıldırım bölgeye geri götürülmek için yeniden kelepçeleniyoruz öğretmen arkadaşla. Askeri arabanın arkasını açmışlar yine. Binmemizi kolaylaştırabilecek herhangi bir şey yok ve yine sırıtıyor bizim assubay. Yıldırım bölgeden gelirken yaptığım gibi yine sol elimle tutunup önce kendimi çekmek istiyorum arabaya. Bu kez hemen başaramıyorum. Düşecektim çünkü neredeyse. Yardım etsenize be. Tam arkamdan geliyor ses. Az önce bana bir yıl giydiren hakimlerden biri bu. Assubay üst rütbenin emrini yerine getirmek amacıyla yaklaşıyor. O an bütün çevikliğimi kazanıveriyorum. Assubay'ın elini havada bırakıp atlıyorum arabaya. Arkadaşı da çekiyorum ardından. Hakimin yüzünü merak ediyorum ama bakmıyorum ondan yana. Sıkı yönetim mahkemesi yardımseverliğine gerek kalmadığı için memnunum. Bazı yardımlar zorluklardan acıtıcıdır. Koğuşa vardığımda kızlar çevremi sarıyor. Mahkumiyetim yaşasın adalet sloganlarıyla kutlanıyor. Ama uzun uzun mahkemeyi anlatacak zaman yok. Herkes görüş havasında. Koğuş kapısı açılıyor. Bir demet kır çiçeği giriyor içeri. Mümtaz'ın geldiğini içeri gönderdiği kır çiçeklerinden anlıyorum. Sevgi soysal görüşe. Tam bir hayvanat bahçesi kafesine benzeyen görüş yerine çıkıyorum. Bu görüş yeri vahşi hayvanlar düşünülerek yaptırılmış. Arada 2 metreden fazla bir boşluk olan 2 demir parmaklık yapmışlar. Parmaklıkların bir yanına tutuklular yığılıyor, öte yanına da yakınları. Arada da tabancalı kadın polisler. Bir yanda tutuklular, bir yanda görüşçüler avaz avaz bağırıyorlar. Arada konuşmalara kadın polisler karışıyor. Kapat bu konuyu, kapat dedim, şimdi keserim görüşü. Bağırış çığırış arasında karşılıklı anlaşmak hem güç hem de sinir yorucu. Hoş geldin. Mümtaz bir şeyler söylüyor ama duyamıyorum. Oldum olası bağırmayı sevmez. Burada da aşamıyor bu yönünü. Tekrar et, duymadım. Yine bir şeyler söylüyor. Söyledikleri mahkumiyetim üzerine olmalı. Bana üzülme gibisine bir şeyler söylediğini düşünerek karşılığını bağırıyorum. İyiyim, iyi. Vatan millet sağ olsun. Memleket için hayırlı olsun. Mümtaz gülüyor. Yanımda Olca, parmaklığın öte yanındaki 2 ufak kızıyla konuşuyor. 2 ile 5 yaş arası 2 sevimli kız çocuğu. Kafese kapatılmış analarına bir şeyler bağırıyorlar. Çocuklar gözlerimi yaşartıyor. Ayıp ayıp, yakışır mı sana? Boş versene, çocuklara üzüldüm. Bir ihtiyacın var mı? Lastik pabuçlarım delindi. Annemlere telefon et, ne söyleyeceğini bilirsin. Pabuç kaç numara olacak? 36. Sana resim gönderiyorum. Sevim'in bugün yaptığı resmi boru yapıyorum. Kadın polis hemen karışıyor. Ne o elinizdeki? Resim, benim resmim. Görüşçüme veriverin. Polis kadın resmi uzun uzun inceliyor. Verip vermemekte kararsız. Ya bir şifre varsa resimde? Ama nedense mahkum oldum diye midir nedir, resmin çıkmasına izin veriyor. Koğuşa geri dönüyorum. Ranzasında yine bir baca gibi tütüyor Sevim. Tahliye tamam diyorum. Anlamaz anlamaz bakıyor. Ben tahliye olursam resim kalacaktı. Ben kaldım, resim tahliye oldu. Sevim o gün resmimi yapmış olduğuna seviniyor. Olca da giriyor koğuşa. Çocukları için ördüğü 2 hayvancık gönderiyor dışarıya. 27. Gerginlik. Havalar ısındı. Mayıs'a giriyoruz. Koğuştaki soğuk da kırıldı. Bahar, hayat canlılık demektir. Oysa bu uğursuz 72 baharı bir ölüm tanrısı gibi. Bu bahar Kızıldere ile çakıldı beynimize. Baharın bütün fidanlarına inat, ölümü hayata kaim kılmak isteyenlerin operasyonu Kızıldere ile. Ama belirleyici olan, asıl olan ölüm değil hayattır. Bizim koğuş da geçmiş ve yakın ölümlerin acılı noktasına bir virgül ekleyip sürdürüyor yaşamı. Kızıldere içinde aynalı çarşı, ana ben gidiyorum ölüme karşı. Söylediğimiz şarkılarda hep ölüm sözcüğü olsa da herkes geçmişle bağlantılarını yeniden kurmaya başladı. Başka türlü bir yarın düşüncesi mümkün olmadığından 72 baharının bombalarla yok etmeye kalkıştığı Gordium düğümünün koparılmış parçaları canlanıyor yeniden. Belki yeni bir düğme ama henüz çok erken. Canlanan parçalar eski bağlantılarının derdindeler şimdilik. Koğuşta 12 Mart öncesinin fraksiyonları kemikleşiyor yeniden. Ordu ve cephe davasından tutuklu olanlar toplu halde çıkıyorlar. Kızıldere orduyla cephe arasındaki buzları çözdü. Öğretmen kızlar Balyoz harekatının içeri fırlattığı birkaç solcu aydın bu gruplaşmanın dışında. Şafak tutuklaması yapılmadı henüz. Yine de ileride Şafak davasına bağlanacak 4 kişi var koğuşta. Onlar Gülay'ın başını çektiği takıma nazaran azınlıktalar. Kazime, Nina, Semra onlardan. Kızıldere herkesi sarstı. Yine de yakın bağlantısı olanlar kendilerini ortak üzüntüden ayırıyorlar. Bir anlamda anlaşılır bir ayırım. En yürek paralayıcı ölümlerde bile ölülerin sahipleri belirlidir. Bizim koğuşta da ölüleri olanlar ve olmayanlar havası esmeye başladı. Birinciler farkında olmadan da olsa bu ayrıcalığın havasını basıyorlar. İkincilerin de beklemeye, bu anlaşılır dönemin zaman içinde aşılmasına sabırları yok. Onlar henüz azınlıkta olmanın çekingenliğiyle de olsa başkalıklarının altını çizmeye çaba gösteriyorlar. Ufaktan ufaktan başlıyor bu. Havalandırma saatinde sol yerine sağ yumruk kaldırıp selamlaşmak gibi. Koğuşun havası henüz böylesi farklılıkları yedirebilmek için çok gergin. Patladı patlayacak bir sürtüşmenin kaygısı içindeyim. Sıcakkanlı, hayat dolu bir Musevi kızı olan Nina bu sabah fitili ateşledi patavatsızca. Patavatsızca ama hiç istemeden, çünkü gerçekten insan canlısı bir kız Nina. Herkesle dost olmak istiyor, herkesle tartışabilmek. Sonuç olarak Gülay'la arasında fazla bir fark yok. Çünkü düşünceleri gruplarıyla bağımlı. İkisi de uzlaşması pek mümkün olmayan gruplardan oldukları için tartışmalarından bir sonuç beklemek de yersiz. Gülay tartışmaya bile gerek görmüyor. Nina, inancının ayrıcı katılığına karşın kişiliğindeki insana açıklık ve sıcaklıkla konuşmakta direniyor. Çoğu kez de istemeden kızdırıyor karşısındakileri. Bu sabah da öyle oldu Kızılderen'in sözü edilirken. Hareket içinde kadın olsa böyle olmazdı diyiverdi Nina. Der demez de hatasını anladı ya çok geç. Kavga o an kopmadıysa Nina'nın görüşündeki çocuksuluktan. Kendi grubunda kız sayısının fazla oluşunu ölümlere bir cevapmış, yani ölüşü olmamanın nedeniymiş gibi koymadı mutlaka. Ona bu sözü söyleten belki de koğuşta azınlıkta olmanın getirdiği bir kendini belirleme itişi. Öğlen karavanası bu gerginlikle yendi. Eski grup çatışmalarının anıları her lokmada tazeleniyor sanki. Yemekten sonraki sessizlik saatini daktilo tıkırtısı bölüyor. Şafak grubundan Semra bir arkadaşına Mamak'taki arkadaşlarının TÖS davasında yaptıkları savunmayı yazdırıyor. Şafakçıların bir kısmı başka TÖS davası sanığıydı. Ama onlar bu dava içinde kaybolup tahliye olmak yerine kendi görüşlerini ve ayrılıklarını açığa çıkaran bir savunma yaptılar. Sonunda Şafak davasının savunmasına temel olacak bir savunma. Şafakçılar yazılı metinlere önem veriyorlar. Mamak'taki arkadaşlarının savunmasını çoğaltıyorlar bu nedenle. Sonra defalarca okumak için. Semra yeşil gözlü irice bir kız. Harekette yeni ağır işkenceden geçmiş. Hareketin eskilerini şaşırtacak bir direnç göstermiş işkencede. İşkence sağlığını alt üst etmiş. Savunma metnini tane tane daktiloya yazdırırken çektiklerinin bir anlamı olması gereksinmesi içinde sanki. Sanki sadece dikte ettirmiyor, inancını pekiştiriyor. Savunma, şafak savunmasının sonraki özelliğini şimdiden taşıyor. Tarihsel olayları yorumluya yorumluya, kendi hareketlerinin bugününe geçmişten açıklamalar, temeller getiriyor. Bütün sol hareketlerin kendi açısından değerlendirilmesini yapıyor. Semra tane tane okuyor, sesi yükseliyor perde perde. Sessizlik saati için fazla yüksek buluyorum sesini. Koğuşun içinde küçük burjuva sıfatı patlıyor. Hemen ardından da burada bize sövdürmeyiz. Ölülerimize hakaret ediyorlar cümleleri. Ranzamdan fırlıyorum. Kavga kopacak belli. Gülay iki arkadaşıyla havalandırmaya fırlıyor. Gülay'la takımının öfkesindeki doz kaygımı arttırıyor. Ne de olsa onlar çoğunluktalar. Çıkacak bir kavgada azınlığın ezilmemesi mümkün değil. Orta yere konuşuyorum. Bu koğuşta böyle çıkışlar yapmayalım karşılıklı. Kimse de cart curta özenmesin. Sonra makinemin başına oturuyorum. Brecht çevirmek için sözde. Gülay'ın arkadaşları yaptığım çıkışı ona yetiştirmiş olacaklar. Gülay kızgınlıkla giriyor içeri. Ardında Hatice ile tesbih sallayan bir kız daha üstüme yürüyorlar. Sevgi bana bak, böyle giderse bozuşuruz. Arkamdan atıp tutmuşsun. Aslında ben bir aracım, haddi bildirilecek olan ötekiler. Burası sivil hapishane değil, koğuş ağalığına kimse özenmesin diyorum. Gülay'ın gözünde öfke çakmak çakmak ama benim de dövüşü göze aldığımı anlıyor. Arkasında iki kişiyle makinesi başındaki birini dövmesinin yakışık almayacağını, üstelik bunun koğuş ağası yakıştırmamı perçinleyeceğini düşünecek kadar zeki. Vazgeçiyor. Biz ölüler verdik, onlara sövdürmeyiz burada diyor. Öfkesinin haklılığını açıklamak ister gibi. Daha önceki patavatsızlıkları da bildiğimden içimden öfkesini anlıyorum. Üstüme yürüdüğü için kızgın değilim ona. Ama karışmam ha tavrına bozuluyorum. Elimde olmadan sivrileşiyor dilim. Kimimiz öldük, kimimiz nutuk söyledik diyorum. Söyler söylemez de sevmiyorum ağzımdan çıkanı. Kızdırıcı, fitili ateşleyici, yararsız bir atışma cümlesi bu. Ölülerden sık sık tafrayla söz edilmesi, ölümün bir üstünlük ideolojisine dönüştürülmesine yol açabilir. Bana bunu söyleten bu kaygı. Bak sevgi, ciddi konuş sonra. Ne olacakmış sonra? Ciddiyet bir hareketin özündedir, basılan havada değil. Kavga koptu kopacak. Üstelik de kavga kopmasını yersiz ve zamansız bulan ben, kavganın neredeyse kışkırtıcısı olacağım. Neyse ki koğuştaki öteki arkadaşlar toparlayıveriyorlar havayı. Gülşen, sevgi seninle bir derdimiz yok, ne üstüne alınıyorsun diyor. Böylelikle benimle kavganın anlamsızlığı Gülay'a anlatılmış oluyor. Gülay da vazgeçti, uzatmıyor. Zaten meseleleri çekiştirmeyi sevmez. Şafakçılar tedirgin. Onları savunmuş olmam düşüncesi pek hoşlarına gitmiyor. Nitekim Mamak'tan azar geliyor. Kendinizi kendiniz savunsaydınız diye. İyice anlamsızlaşıyor durumum. 28. Ayda. Koğuşun pencereleri yukarıda. Arada ranzaların başlarına basarak pencere demirlerinden dışarı bakıyoruz. Gördüğümüz yine havalandırma avlusu, dikenli teller, tomsonlar, bir de kazık içi bostanları. Bütün bunları havalandırmada görüyoruz nasıl olsa. Bizi koğuşta kapalı olduğumuz saatlerde ranza demirlerine tırmanmaya çeken bu manzara değil. Öteki koğuştaki tutukluları seyretmek, mümkünse onlarla konuşmak. Karşı koğuş biz içerideyken çıkıyor havalandırmaya. İki koğuşun birbirleriyle haberleşmesi, konuşması yasak. Sarışın, tam bir Laz kızı olan müzik öğretmeni Mahiye gitarını almış eline. Sessizlik saatinde gitar çaldığı için ona bozulan çok. Ama şimdi çaldığı hoşumuza gidiyor. Tam koğuş penceresinin altında çalıyor gitarını Mahiye. Bir yandan da söylüyor. Karşı karşı dururken içime hasret saldı. Al beni, kıyamam seni. Karşı koğuş şarkıyı duyup yanaşıyor bizim pencerenin altına. Ben de çıkıyorum ranzaya. Göz altına yeni kimseler gelmiş, onlara bakacağım. Aa, bu bizim Selçuk Baran be. Ne arıyor burada? Selçuk hikayeci bir arkadaş. Edebiyat çok eski bir anı şimdi. Yanında gencecik, çocuk yaşta bir kızla dolaşıyor havalandırmada. Meraktan çatlıyorum. Akşama küçük kızı bizim koğuşa getiriyorlar. Tutuklanmış Selçuk'u soruyorum ona. Annem de onu bıraktılar diyor Ayda. Ayda Baran. Bu küçük kızın öyküsü tam sıkı yönetimlik. Ayda 13 yaşında, sessiz, tam anlamıyla içine kapanık bir kız. Ortaokul öğrencisi. Kızıldere olaylarından derinden etkileniyor. Mahirlerin, cihanların, Ömer aynaların bombalandığı hareket darmadağın ediyor iç dünyasını. İçinde taşan öfke ve isyanı kusmak için tek kişilik bir eyleme girişiyor. Ufak ufak pusulalarla mahirleri öldürenleri katillikle suçlayan cümleler yazıp rastgele kapıların altından atıyor. O zamanın uyanık vatandaşlarından olan kapıcı, kendi apartmanında böyle bir olay olunca pusuya yatıyor. Kolundan yakalıyor Ayda'yı. Ayda ne ben yapmadım diyor ne de kaçmaya kalkışıyor. Kahraman kapıcı emniyete teslim ediyor onu. Emniyet de kızın yaşının küçüklüğüne bakıp buna öğreten vardır mantığıyla anasını da getiriyorlar. Selçuk'un girişi böyle. Ama Ayda'nın işinin tek kişilik bir eylem olduğu apaçık. Anasını bırakmak zorunda kalıyorlar. Ve koskoca sıkı yönetim mahkemesi 13 yaşındaki Ayda'yı orduya hakaretten tutukluyor. Artık burada hakaretin sözü mü olur? Ayda çok sessiz bir kız, evet, ama yaptığına iyice inanmış. Pişmanlık falan da duymuyor, korkmuyor da. İç dünyasına öylesine kazılmış ki bu katillik sıfatı, asıl bunu yazmamış, kapı altlarından atmamış olsa daha tedirgin olacak belki. Gülayların, Türkanların arasına karışıyor hemen. Onlar Ayda için tek kişilik eylemin simgesi olan kahramanların bir uzantısı. Onun ötesinde sessiz sessiz ders kitaplarını okuyor koğuşta. Yalnız geceliğin tam iki kez anne diye ağladığını duyduk uykusu arasında. Ertesi gün kimse Ayda'ya söylemedi bunu. Ayda 20 gün kadar kaldı içeride. Sonra ilk celsede tahliye oldu. Onun da avukatı Uğur Alacakaptan. Bizim Ayda mahkemede de pusulalardaki üslubunu değiştirmiyor hiç. Yani katiller falan. Ayda'nın çıktığı mahkemenin başkanı Uğur'un deyimiyle babacan bir adammış. Buncacık çocuğun isyanına dayanamıyor. Eğilip babacan babacan soruyor kıza. Evladım niye böyle söylüyorsun? Bak ben senin baban yerinde adamım. Ben şimdi senin düşmanın mıyım? Evet diyor, düşmanımsın. Araya avukat giriyor havayı yumuşatmak için. Ne de olsa sanık 13 yaşında. Hakimler de ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Bu kez savcı kızın tahliyesini istiyor. Gerekçe, bu kız içeridekilerin yanında daha uzun kalırsa daha da azar, bu nedenle tahliyesini. Ayda sonradan 6 aya mahkum oldu. Mahkumiyetini askeri Yargıtay bozdu. Tahliye kararından sonra Ayda'yı koğuşa getirdiler. Ayda'yı hepimiz sevdik ama gidişine de seviniyoruz aynı ölçüde. Ne olursa olsun 13 yaşında bir kızın Yıldırım Bölge tutuk evlerinde sürünmesini yüreğimiz kaldırmıyor. Ayda isteksiz isteksiz topluyor eşyalarını ama içerideki gergin hava yordu onu. Gepe genç sinirlerini, aşırı hassas dünyasını fazlasıyla etkiledi. Onun bütün bu yaşadıklarını içinde kapalı tutmamasını, rastgele önüne gelene anlatmasını diliyorum. Ama bunu yapamayacağı belli. Yarası geç kapananlardan o, cerahatı içine işleyenlerden. Ayda hazır, onunla vedalaşmak için ranzalarımızın önünde diziliyoruz. Aynı sayımda olduğu gibi, bu kez askeri gardiyanlarımıza değil Ayda'ya hazır olduruyoruz. Ayda hepimizin tek tek elini sıkıyor, tek tek öpüyoruz onu. Ayda sıkılgan, yüzü kızarıyor. Sonra ardından hep birlikte şarkı söylüyoruz. Bir gün dostlar mutlaka, sıra gelecek bize mutlaka, inanın siz buna, ah mutlaka sıra gelecek bize. Polis Suna kapıda, şarkı söylememize bozuluyor. Hadi kız çabuk ol, annem bekliyor. Böylece Ayda'nın çocukluğunu kafasına kakarak onu adam yerine koymadığını belli ediyor. Biz Ayda'yı adam yerine koyuyoruz ama. Cinayete cinayet dediği için tutuklanan, sonra çocukluğuna koskoca bir sıkı yönetim mahkemesine sığındığı bir adam.